Ayrım 11, Kartal Kondu, Jack Higgins, sayfa 143. Dalga kranın ucunu döner dönmez teknenin hızı arttı. Ruddle merakla çevresine bakındı. Teknenin mürettebatı sakallı, kaba saba görünüşlü kişilerdi. Hepsi de kalın balıkçı kıyafetleri giymişlerdi. Aslında onların donanmada görevli olduklarına inanmak güçtü. Tekne de onun gördüğü, bildiği gemilerine pek benzemiyordu. Ruddle kaptan köprüsüne çıktığı zaman König'in önündeki rota çizelgesini incelediğini gördü. Kara sakallı bir denizci dümendeydi. Bu adam da soluk bir kalın ceket giymişti. Ceketin yakasında rütbesini belirleyen işaretler vardı. Dişlerinin arasına kocaman bir puro sıkıştırmıştı. Ruddle bunun da donanmaya yakışır bir hareket olmadığını düşündü. König albayı selamladı. ''Ah hoş geldiniz sayın albayım, işler yolunda mı?'' Ruddle da çizelgeye eğildi. İnşallah öyledir. Yolumuz çok uzun mu? Aşağı yukarı 80 mil. Bizi zamanında oraya ulaştırabilecek misiniz? König saatine baktı. Tahminime göre saat 10'a doğru sen her yere varmış olacağız. Sayın albayım, tabii kraliyet donanması yolumuzu kesmezse. Ruddle pencereden dışarı baktı. Sizin mürettebatınız her zaman böyle balıkçı kıyafetiyle mi dolaşır teğmen? Anladığım kadarıyla gemileri donanmanın göz bebekleriydiler. König gülümsedi. Evet ama bu aslında gemisi değil, sadece o sınıftan sayılıyor. Öyleyse ne gemisi bu? Ruddle şaşkın şaşkın sordu. Aslında biz de bunu pek bilmiyoruz, öyle değil mi Müller? Dümendeki subay sırıttı. König, gördüğünüz gibi bu tekne İngilizlerin Türkler için yaptıkları bir gambottu. Kraliyet donanmasına bağlı bir tekneydi. Bunu nasıl ele geçirdiniz? Gemi Britannia'da Morlaix yakınlarında kuma oturmuştu. Kaptanı tekneyi kumsaldan kurtaramayınca gemiyi terk etmeden önce dinamitlemek istemişti. Ama dinamit ateş almadı ve kaptan hatayı düzeltmek için tekneye dönmeye fırsat bulamadan bir gemisi kaptanı ve mürettebatı esir aldı. Ruddle vah zavallı adam dedi. Acıdım doğrusu. Ama işin daha güzel bir yanı var. Kaptan donanmaya gemisini havaya uçuracağını bildirdiği için İngiliz Amirallik Dairesi de onun bu işi başardığına inanmıştı. Böylece sizler de tekneyi bir İngiliz gemisiymiş gibi kullanma fırsatını ele geçirmiş oldunuz değil mi? Evet, demir alırken de Kraliyet Donanması'nın beyaz sancağını kullandığımızı fark etmişsindir. Bu da sizin işinizi kolaylaştırıyor olmalı. Hem de nasıl, beyaz sancağı çekiyoruz, bir selam düdüğü çalıyoruz ve yolumuza devam ediyoruz. Bu işin hiç tehlikesi yok. Ruddle heyecanın o buz gibi parmaklarının vücudunda gezinmeye başladığını hissetti. Bana tekne hakkında bilgi verin dedi, hızı ne kadar? Yapıldığı zaman en fazla 25 deniz mili hızı varmış ama Brest'teki tersanede geminin hızı 30 deniz miline çıkartıldı. Tabii bir gemisinin yerini tutamaz ama fena da sayılmaz. Silah bakımından da zengin sayılır. Bir altılık, bir ikilik topu, 5 makinelisi, bir de 2 namlulu, 20 milimetrelik bir uçak savar topu var. Ruddle König'in sözünü kesti. Güzel, gerçek bir gambot. Menzili ne kadar? 21 deniz mili hızla giderken 1000 millik bir menzili oluyor. Tabii susturucular çalışırken fazla yakıt harcıyor. Ruddle tekneyi süsleyen antenleri işaret ederek bunların durumu nedir diye sordu. Bazıları doğrudan doğruya seyir dairesiyle ilgili, diğerleri ise hareket eden gemiyle karadaki bir ajan arasında haberleşmeyi sağlayacak iki dalgalı haberleşme sistemi. Besbelli tekne karaya yanaşmadan ajanlardan bilgi alabilmek için kurulmuş bir sistem. Jersey'deki donanma karargahında bunları övmekten bıktım usandım. Hiç kimse aldırış etmiyor. Bizim şey etmemize hiç şaşmamalı. König tam zamanında susmayı başardı. Ruddle ona yan gözle baktıktan sonra gayet sakin bir tavırla ''Bu harika sistemin çalışma sahası nedir?'' ''Hava açık olursa 15 millik bir uzaklıktan haberleşme olanağı var ama bence en iyisi 7-8 mili geçmemek. Bu uzaklıkta bir telefon konuşması kadar rahat haberleşme olanağı sağlanıyor.'' Ruddle birkaç saniye yerinden kıpırdamadı, sonra birdenbire başını salladı. ''Teşekkür ederim König'' dedi ve kaptan köprüsünden ayrıldı. Ruddle Devlin'i König'in kamerasında buldu. Adam sırt üstü yatmıştı, gözleri kapalıydı. Bushmill şişesini de sıkı sıkı kavramıştı. Ruddle sıkıntılı bir tavırla kaşlarını çattı, hatta biraz da telaşlanır gibi oldu. Ama şişenin kapağının kapalı olduğunu görünce rahatladı. Devlin gözlerini açmadan ''Korkacak bir şey yok sevgili albayım'' dedi. ''Şeytan beni daha yakalayamadı.'' ''Benim çantamı yanına almış mıydın?'' Devlin hafifçe kıpırdandı, altından çantayı çekip çıkardı. ''Onu kendi hayatım pahasına da olsa koruyacağım.'' ''Güzel.'' Radl tekrar kapıya doğru yürüdü. ''Kaptan köprüsünde bir telsiz var. Karaya yanaşmadan ona bir göz atmanı istiyorum.'' Devlin homurdandı. ''Telsiz mi?'' Radl ''boş ver'' dedi. ''Sana sonra anlatırım.'' Radl kaptan köprüsüne döndüğü zaman König harita masasının başına oturmuş, bakır bir maşrabadan kahve içiyordu. Müller hala dümendeydi. König şaşırmış bir halde ayağa kalktı. Radl sordu. ''Jersey'deki donanma kumandanının adı neydi?''
''Yüzbaşı Hans Albright.''
''Ya acaba bizi St. Helier'e tahmininden yarım saat önce götürebilir misin?'' König kuşkulu kuşkulu Müller'e baktı.
''Bilemem sayın albayım ama bir deneriz. Yarım saat önce gitmemiz gerekli mi?''
''Evet, Albright'i görüp senin tayinini sağlamak için zamana ihtiyacım olacak.'' König hayretle albaya baktı.
''Tayin mi dediniz sayın albayım? Hangi kumandanın emrine verilmemi isteyeceksiniz?''
''Benim emrime verilmeni isteyeceğim.'' Radl cebinden zarfı aldı. Führer'in emrini çıkardı. ''Oku şunu.'' Radl arkasına dönüp bir sigara yaktı. Tekrar genç adama döndüğü zaman König'in gözleri fal taşı gibi açılmıştı. ''Aman tanrım!'' diye fısıldadı. Radl mektubu onun elinden aldı, zarfa yerleştirdi. ''Ben Tanrı'nın bu işe pek karışacağını sanmam.'' dedi. Başıyla Müller'i işaret ederek ''Bu koca öküze güvenebilir miyim?''
''Elbette sayın albayım.''
Radl ''Güzel.'' dedi. ''Sen bir iki gün emirler son şeklini alıncaya kadar Jersey'de kalırsın. Sonra da kıyıyı izleyerek Bologna'ya gitmeni istiyorum. Orada benim emirlerimi bekleyeceksin. Oraya gitmek güç olacak mı?'' König başını salladı.
''Benim gördüğüm kadarıyla bir güçlükle karşılaşmayız. Böyle bir teknenin kıyı kıyı yol alması gayet kolay.''
König kısa bir duraklamadan sonra sordu. ''Ya sonra ne olacak sayın albayım?'' ''Sonra da Kuzey Hollanda kıyılarında Den Helder yakınlarında bir yere gideceksiniz. Henüz uygun bir yer bulamadım. Sen böyle bir yer biliyor musun?'' Bu sırada Müller genzini temizleyip söze karıştı.
''Sayın albay, işinize karıştığım için özür dilerim ama ben o sahili avucumun içi gibi bilirim. Vaktiyle bir Hollanda gemisinde çalışmıştım.''
''Mükemmel, mükemmel.'' Radl gemicilerin yanından ayrıldı, büyük topun yanına gidip bir sigara yaktı. ''Bu iş yürüyor.'' diye alçak bir sesle mırıldandı. ''Bu iş yürüyor.'' Heyecandan midesi guruldamaya başlamıştı. 6. Bölüm. Joanna Gray 6 Ekim çarşamba günü tam öğle üzeri Yeşil Park'a gitti. İspanyol elçiliğindeki adamın tahta kanepelerden birine Times gazetesine sarılı olarak bıraktığı büyük zarfı aldı. Yaşlı kadın paketi alır almaz doğruca King's Cross istasyonuna döndü. Kuzeye giden ilk trene bindi. Peterborough'da ekspresten inip King Lynn'e giden banliyö trenine bindi. Arabasını burada bırakmıştı. Park Cottage'ın arkasındaki avluya girdiği zaman saatte 6'ya gelmişti ve Joanna Gray ölü gibi yorgundu. Mutfak kapısından içeri girdi. Patch burada onu sevinçle karşıladı. Oturma odasına geçip kendine bir viski hazırlarken hayvan da ayaklarının dibinde dolanıp durdu. Sir Henry Willoughby, Joanna Gray'in viski sıkıntısı çekmemesini sağlıyordu. Joanna Gray viskisini içtikten sonra yatak odasının yanındaki küçük çalışma odasına girdi. Çalışma odasının köşesindeki görünmeyen kapı Giovanna'nın buluşu değildi. Camekan görünümü taşıyan bu kapı binanın orijinal planında vardı. Joanna Gray, boynundaki zincire asılı duran anahtarla kapıyı açtı. Birkaç basamaklı daracık tahta merdivenle çatıya çıkılıyordu. Burada bir telsiz alıcısı ve vericisi gizlenmişti. Joanna Gray küçük bir masaya oturdu, gözlerinden birini açtı, Luger marka dolu silahı masanın bir kenarına koydu. Sonra bir kalem aradı, şifre defterini açtı ve çalışmaya koyuldu. Bir saat sonra arkasına yaslanıp rahat bir soluk aldığı zaman yüzü heyecandan kızarmıştı. Kendi kendine aman tanrım diye mırıldandı, bunların niyeti gerçekten ciddi, gerçekten ciddi. Joanna Gray derin bir soluk aldıktan sonra toparlanıp aşağıya indi. Patch aşağıda kapının önünde sabırla onu bekliyordu. Oturma odasına giderken de yaşlı kadının ayaklarının dibinden ayrılmadı. Giovanna Gray oturma odasına girer girmez telefonu açtı. Studley Grange'in numarasını çevirdi. Telefona Sir Henry Willoughby cevap verdi. ''Alo Henry, ben Giovanna Gray.'' Adamın sesi hemen değişti. ''Alo, merhaba hayatım. İnşallah Bridge Partisi'ne gelemeyeceğini bildirmek için aramamışsındır. Unutmadın ya, 8:30'da buluşacaktık.'' Giovanna Bridge Partisi'ni unutmuştu ama bunun önemi yoktu. ''Elbette unutmadım Henry. Sadece senden küçük bir ricada bulunmak istiyordum. Bunu seninle özel olarak görüşmem gerek.'' Sir Henry'nin sesi gürleşti. ''Hadi durma, çıkar şu baklayı ağzından can yoldaşım. Yapabileceğim bir şeyse hemen yaparım.'' ''Müteveffa kocamın İrlandalı dostlarından mektup aldım. Yeğenleri için bir yardımda bulunmamı istiyorlar. Şey yani yeğenlerini buraya bana gönderiyorlarmış. Birkaç gün sonra burada olacakmış.''
''Peki dostlarının yeğeni için ne yapmamı istiyorsun?''
''Adı Devlin, Liam Devlin. Şey Henry zavallıcık Fransa'da İngiliz ordusunda çarpışırken feci şekilde yaralanmış. Yaraları nedeniyle ordudan terhis edilmiş. Aşağı yukarı bir yıldan beri de rahatsızmış. Şimdi bir şeysi kalmamış, çalışacak duruma gelmiş ama bir süre açık havada çalışması gerekiyormuş.'' Sir Henry neşeli bir sesle, ''Sen de ona uygun bir iş bulacağımı düşünmüş olmalısın.'' dedi. ''Bu gayet basit. Bugünlerde malikanede çalışacak adam bulmanın ne kadar güç olduğunu sen de biliyorsun.'' Giovanna Gray, ''İlk günlerde bu adam fazla ağır iş yapamayacak.'' dedi. ''Aslında ben şu Hobbs End'deki bataklık bekçisinin görevinin ona uygun olacağını düşünmüştüm. 2 yıl önce Tom King askere gittiğinden beri oraya bekçi alınmadı. Bekçinin evi de boş duruyor değil mi? Orada birisinin kalması iyi olurdu. Kulübe bakımsızlıktan yıkılacak.''
''Bak bir şey diyeyim mi Giovanna, bu teklifini ben de benimsedim. Bu işi birlikte enine boyuna düşünüp kararlaştıralım. Bridge masasında başkalarının yanında bunu görüşmemiz doğru olmaz. Yarın öğleden sonra boş musun?''
''Elbette boşum. Biliyor musun, bu şekilde yardımcı olmakla çok büyük iyilikte bulunuyorsun Henry. Bugünlerde benim de derdim hiç bitmiyor hani.'' Sir Henry sert bir sesle,
''Saçmalama.'' dedi. ''Benim görevim bu. Bir kadın pürüzlü işlerini düzene koyacak bir erkeğe muhtaçtır.''
Erkeğin sesi titremeye başlamıştı. Giovanna Gray, ''Şimdilik bana müsaade.'' dedi. ''Seninle yakında görüşeceğiz.''
''Güle güle hayatım.''
Giovanna Gray telefonu kapadıktan sonra Patch'in başını okşadı. Kadın yukarı çıkarken hayvan da yanından ayrılmadı. Giovanna telsizin başına geçti. Berlin'e bir haber iletmek için kısa bir şifreli bildiri geçti. Yaşlı kadın kendisine gönderilen emirleri aldığını belirttikten sonra Devlin'e iş bulma meselesinin de çözümlendiğini belirten tek kelimelik bir şifre geçti. Berlin'de yağmur yağıyordu. Ta Urallardan geldiği sanılan şiddetli bir rüzgarla birlikte yağan yağmur kentin tümünü etkisi altına almıştı. Prince Albrecht Strasse'de Himmler'in bürosunun önündeki bekleme odasında Max Radl ile Devlin karşılıklı oturmuşlardı. Aşağı yukarı bir saatten beri burada bekliyorlardı. Devlin içeride ne dümenler dönüyor acaba diye sordu. Adam bizimle konuşmak istiyor mu istemiyor mu? Radl, niye kapıyı vurup kendisine sormuyorsun dedi. Tam bu sırada kapı açıldı. Rossman içeri girdi. Başındaki kasketi çıkarıp silkti. Sırtındaki yağmurluğun eteklerinden sular akıyordu. Adam neşeli neşeli gülümsedi. ''Siz hala burada mısınız?'' Devlin Ruddle'a döndü. ''Ya bu adamın da beyni tarafından zeka fışkırıyor değil mi?'' Rossman kapıyı vurup içeri girdi. Arkasından kapıyı kapamak zahmetine katlanmadı.
''Onu buldum Herr Reichsführer.''
Himmler'in güzel dediğini duydular. ''Şimdi Radl ile şu İrlandalı arkadaşıyla görüşeceğim.'' Devlin mırıldandı. ''Bu da nesi, askeri bir tören mi?'' ''Radl, sen çeneni tut.'' dedi. ''Konuşmayı bana bırak.'' Radl önden yürüdü. Devlin de peşinden geliyordu. Rossman onların arkalarından kapıyı kapadı. Her şey o ilk geceki gibiydi. Oda loştu. Şömine gürül gürül yanıyordu. Himmler masasının başında oturuyordu.
''Reichsführer, iyi iş başardın Radl.'' dedi. ''İşlerin gidişinden çok memnunum. Bu da Herr Devlin mi?''
Devlin neşeli neşeli ''Ta kendisiyim.'' dedi. ''Bataklıktan yeni kurtulmuş, zavallı bir İrlandalı. İşte o benim sayın kumandanım.'' Himmler şaşkın şaşkın kaşlarını çattı. Radl'a sordu. ''Bu adam neler zırvalıyor böyle?'' Radl ürkek bir sesle ''İrlandalılar başkalarına benzemezler Herr Reichsführer.'' dedi.
Devlin yağmurun işi bu diye bilgi verdi. Himmler hayretle Devlin'e baktı, sonra Ruddle'a döndü. Bu adamın işinin ehli olduğundan emin misin?
Elbette.
Ne zaman yola çıkacak?
Pazar günü.
Öbür hazırlıklar ne durumda? Tasarladığımız gibi yürüyor mu?
Şimdiye kadar bir aksama olmadı. Aldırney ziyaretini Paris'teki Abwehr işiyle birleştirdim. Böylece gelecek hafta Amsterdam'a gitmemin görev gereği olduğunu herkese inandırdım. Amiralin bir şeyden haberi yok. Kendisi başka işlerle meşgul.
Güzel. Himmler gözlerini boşluğa dikmiş oturuyordu. Besbelli önemli bir şey düşünüyor olmalıydı. Devlin sıkıntılı sıkıntılı kıpırdanmaya başladığı için Ruddle sordu.
Başka bir isteğiniz var mıydı Herr Reichsführer?
Evet, sizi iki nedenden ötürü buraya çağırttım. Birincisi Herr Devlin'i görmek istiyordum. İkinci neden ise Steiner'ın saldırı birliğinin kadrosuyla ilgili.
Devlin, ben dışarı çıksam iyi olacak galiba dedi.
Hayır, ne münasebet. Köşeye oturup sakin sakin bizi dinlerseniz memnun olacağım. Yoksa İrlandalılar bu kadarcık bir zahmete bile katlanamazlar mı?
Devlin öylelerine de rastlanır ama dedi. Pek sık olmaz bu.
Devlin gidip şöminenin karşısına oturdu. Bir sigara çıkardı, yaktı. Himmler öfkeli öfkeli ona baktı. Bir şey söylemek için ağzını açtı ama nedense hemen bundan vazgeçti. Ruddle'a döndü.
Bir şey söyleyecektiniz Herr Reichsführer.
Evet, Steiner'in birliğinde bir zayıf nokta dikkatimi çekti. Adamların dördü beşi İngilizce konuşuyormuş. Ama sadece Steiner tam İngiliz şivesiyle konuşabiliyormuş. Bu yeterli değil. Bana kalırsa Steiner'in kendisi gibi yetenekli birinin desteğine ihtiyacı var.
Fakat böyle birini bulmak çok zor.
Himmler bu sorunu da çözümledim dedi. Amory adında biri var. John Amory. Ünlü İngiliz politikacısının oğlu. Franco'ya silah kaçırmıştı. Bolşeviklerden nefret eder. Bir süreden beri de bizim hesabımıza çalışıyor.
İşe yarar mı dersiniz?
Buna pek ihtimal vermiyorum. Fakat adam bana St. George İngiliz Lejyonu'nu kurmamızı teklif etti. Esir kamplarındaki İngilizleri yetiştirip doğu sınırında çarpışmaya zorlanacaktı.
Peki Emir'i yetiştirme kampını adam bulabildi mi?
Birkaç kişi bulabildi. Çoğu da serseriydi. Artık Emery'nin bu işle bir ilgisi kalmadı. Bir süre Wehrmacht kampın yönetimini üzerine almıştı. Şimdi ise burası SS'in yönetiminde.
Gönüllü sayısı kabarık mı bari?
Son aldığım rapora göre 50-60 kişi var. Bağımsız İngiliz Birliği adıyla biliniyor bu birlik.
Himmler önünde duran dosyalardan birini açtı. İçinden bir kimlik kartı çıkardı.
Böyle adamlar bazen çok işe yarıyorlar. Örneğin şu Harvey Preston gibi. Bu adam Belçika'da esir alındığı zaman sırtında Coldstream Muhafız Birliği'nin yüzbaşı üniforması vardı. Öğrendiğime göre adam tam soylu bir İngiliz gibi konuşuyormuş. Tavırları da öyleymiş. Uzun süre hiç kimse ondan kuşkulanmamış.
Oysa gerçekte göründüğü gibi değil miymiş?
Orasını sen tahmin et.
Ruddle kimlik kartını inceledi. Harvey Preston 1916 yılında Yorkshire'da Harrogate'de doğmuştu. Bir demiryolu işçisinin oğluydu. 14 yaşındayken evini terk etmiş, bir gezici tiyatroda getir götür işleri yaparak geçimini sağlamaya çalışmıştı. 18 yaşında Southport'ta bir repertuar tiyatrosunda aktörlük yapıyordu. 1937 yılında Winchester'da dolandırıcılık suçundan 2 yıl hapse mahkum edilmişti. 1939 yılının Ocak ayında serbest bırakılmış fakat bir ay sonra bir raf subayı kişiliğine bürünüp sahtekarlıkla para almak suçundan yeniden 9 ay hapse mahkum edilmişti. Yargıç Preston'un cezasını orduya katılmak şartıyla tecil etmişti. Preston yazıcı nefer olarak Fransa'ya gitmişti ancak esir düştüğü zaman onbaşı rütbesini taşıyordu. Adamın cezaevindeki sicili ise iyi de kötü de sayılabilirdi. Bu daha çok kişinin tuttuğu tarafa bağlıydı. Çünkü Preston esareti sırasında 5'ten fazla kaçma girişimini kamp yetkililerine haber vermişti. Son defasında ise durumu arkadaşları da öğrendikleri için bağımsız birliğe gönüllü olarak katılmak istememiş olsaydı, kendi güvenliği nedeniyle başka bir kampa gönderilmesi gerekecekti. Ruddle Devlin'in yanına gidip kartı uzattı, sonra Himmler'e döndü.
''Siz Steiner'in bu şeyi yanına almasını mı istiyorsunuz?''
''Şey, yani serseri mi demek istedin? Şu kolayca harcanabilmesine karşılık soylu İngilizleri gayet iyi taklit edebilen adamı mı demek istedin? Bu adam gerçekten kişilik sahibi bir Ruddle. Daha ağzını açar açmaz polislerin şapkalarını çıkarttıkları türden. İşçi sınıfındaki İngilizlerin bir subayla bir beyefendiyi daha görür görmez tanıdıklarını öteden beri bilirim. Bence Preston çok yararlı olacaktır.
Ama Steiner ile adamları gerçek birer asker Herr Reichsführer. Geçmişlerini siz de biliyorsunuz. Böyle bir adamın onların arasına yakışacağını düşünebilir misiniz? Bu adam emir almayı benimseyebilir mi?
Himmler Preston kendisine verilen işi yapacaktır dedi. Bundan hiç kuşkunuz olmasın. Onu bu işe alacağız değil mi?
Himmler zile bastı ve bir saniye sonra da Rossmann kapıda göründü.
Preston'u getir.
Rossmann dışarı çıktı, kapıyı açık bıraktı. Bir saniye sonra da Preston içeri girdi. Kapıyı kapadı ve hemen bir Nazi selamı çaktı. Preston o tarihte 27 yaşında uzun boylu yakışıklı bir adamdı. Açık kurşuni renkte gayet iyi dikilmiş bir üniforma giymişti. Ruddle'ı özellikle etkileyen de adamın sırtındaki üniforma oldu. Tepesi sivri kepinde SS'lerin ölüm işareti vardı. Yakasında ise 3 leopar işareti göze çarpıyordu. Sol kolunun kapağındaki kartalın altında bir şilt vardı. Üzerinde gotik harflerle British's Freikorps, bağımsız İngiliz birliği kelimeleri yazılıydı.
Devlin pek güzel dedi ama öyle alçak sesle konuşmuştu ki sözlerini sadece Ruddle duyabildi.
Himmler odadakileri birbirleriyle tanıştırdı.
Untersturmführer Preston, Abwehr'den Albay Ruddle ve Herr Devlin. Daha önce sana verdiğim belgeleri incelediğine göre bu beylerin yeni görevdeki rolleri hakkında bilgi edinmiş olmalısın.
Preston hafifçe Ruddle'a döndü, başını önüne eğdi ve topuklarını çarptı. Gayet resmi, tam askerce bir davranıştı bu. Bir temsilde Prusyalı zabit rolünü oynuyordu sanki.
Himmler, bu meseleyi incelemek fırsatını buldun dedi. Senden neler beklendiğini anladın değil mi?
Preston açık vermemeye dikkat ederek, anladığıma göre Albay Ruddle bu görev için gönüllü adam arıyor, öyle değil mi dedi. Şivesine biraz dikkat etmesi gerekiyordu ama Almancası kusursuzdu. Himmler burundan sıkma gözlüğünü çıkardı, işaret parmağıyla burnunun köprüsüne dokundu, sonra gözlüğünü büyük bir dikkatle yeniden burnuna yerleştirdi. Bu davranışında bir kötü niyet kokusunu sezmemek imkansızdı. Konuşmaya başladığı zaman da sesi rüzgarla savrulan kuru yaprakların hışırtısını andırıyordu.
''Sen sözü nereye getirmek istiyorsun, Untersturmführer?''
Sadece burada bir güçlükle karşı karşıya olduğumu belirtmek istedim. Reichsführer'in de bildiği gibi bağımsız İngiliz birliğinde görev alan gönüllüler, İngiltere'ye imparatorluğa karşı girişilecek herhangi bir savaşta çarpışmaya zorlanamazlar. İngiliz halkının çıkarını tehlikeye düşürecek herhangi bir harekata katılmaya zorlanamazlar. Ruddle söze karıştı. Belki de bu beyefendi doğu sınırında çarpışmayı tercih edecektir Herr Reichsführer dedi.
Feldmarschall von Marsden'in emrindeki Güney Ordu grubunda görev almak isteyebilir. Gerçekten hareket isteyenler için burası biçilmiş kaftandır.
Çok kötü bir hata yaptığını fark eden Preston hemen hatasını düzeltmeye çalıştı.
Sizi temin ederim ki Herr Reichsführer...
Himmler ona fırsat vermedi.
Sen gönüllü savaşmaktan söz ediyorsun. Oysa ben bunu sadece kutsal bir görev olarak tanımlıyorum. Führer'e ve Reich'a hizmet etmek için bundan güzel bir fırsat olamaz.
Preston hemen selam durumuna geçti. Mükemmel bir gösteriydi bu. Ve Devlin kendi hesabına gerçekten çok iyi vakit geçiriyordu.
Tabii Herr Reichsführer, bu benim de tek amacım. Yanılmıyorsam sen bununla ilgili bir de yemin etmiştin. Kutsal bir yemindi bu.
Evet Herr Reichsführer.
O halde başka bir şey söylemeye gerek yok. Bu andan itibaren Albay Ruddle'ın emrinde olduğunu bilesin.
Emredersiniz Herr Reichsführer.
Albay Ruddle seninle özel olarak görüşmek istiyorum.
Himmler Devlin'e bir göz attı.
Herr Devlin, lütfen bir zahmet Untersturmführer Preston ile birlikte dışarıda bekler misiniz?
Preston sıkı bir Heil Hitler çektikten sonra topuklarının üzerinde döndü ve dışarı çıktı. Devlin de arkasından yürüdü, çıkarken kapıyı kapadı. Rossmann görünürlerde yoktu. Preston öfkeyle koltuklardan birine tekme vurdu. Başındaki kepi masanın üzerine fırlattı. Öfkeden bembeyaz kesilmişti. Cebinden gümüş bir tabaka çıkarıp sigara alırken de parmakları hafifçe titredi. Devlin de yanına geldi. Preston'un gümüş tabakayı kapamasına fırsat kalmadan elini uzatıp bir sigara aldı.
İrlandalı sırıtıyordu.
Hey Allah'ım, ihtiyar canavar, seni tam yerinden yakalamış.
Devlin İngilizce konuşmuştu. Preston ona öfkeyle bakarak aynı dilde karşılık verdi.
Sen ne demek istiyorsun?
Hadi boş versene sen babalık. Senin gibilerin ne halt karıştırdıklarını biliyorum. Sen George Legion'u, bağımsız İngiliz birliği. Seni nasıl satın aldılar? İçebildiğin kadar anzarot ve fazla titiz değilsin yatabildiğin kadar karı. Şimdi de bunların ücretini ödemek gerek.
Preston kin ve nefret dolu bakışlarla Devlin'i süzüyordu. Sol burun deliği kıvrılmıştı.
Tanrım, insan bu dünyada ne biçim yaratıklarla karşılaşıyor. Kokuna bakılırsa bataklıktan yeni çıkmışsın. Hadi defol buradan da kötü niyetli İrlandalı rolünü başka yerde oynamaya bak. Yoksa senin canına okurum.
Devlin sigarasını yakmak ister gibi davranıp Preston'un dizine bir tekme savurdu.
11. ayrımın sonu. Sayfa 157.